Merhaba, ben Safa Kalender. Bugün sizlerle Nikolay Vasilievich Gogol'un Palto isimli hikayesini paylaşacağım. Palto, dünya edebiyatında o kadar önemli bir hikaye ki birçok yazarın ağzından rivayet edilen "Hepimiz Palto'dan çıktık" sözünü mutlaka aranızda duyanlarınız vardır. İşte bu sözün anlamı elbette ki Gogol'un Palto öyküsünden birçok yazarın etkilenmiş olduğu. Özellikle Rus edebiyatında birçok yazar bu Palto adlı hikayeden oldukça fazla etkilenmiş. Şimdi sözü çok uzatmayalım ve Palto adlı öyküye başlayalım. Hazır mısınız? Kamu kurumlarından birinde. Ancak hangisi olduğunu belirtmezsek çok daha iyi olacak. Çünkü kamu kurumlarında, askeri birimlerde, özel dairelerde, hasılı kamu hizmeti gören kurumların herhangi birinde çalışanların hemen hemen hepsi tepki göstermek için adeta fırsat kolluyorlar. Bu insanlar neden bu kadar alıngan, anlamak pek güç. Artık durum öyle bir noktaya geldi ki, insanlar kendilerine yöneltilen herhangi bir suçlamayı adeta bir saldırı olarak görüyorlar. Son zamanlarda işittiklerime göre, henüz geçenlerde üzerinden çok zaman geçmemiştir, bir başkomiser, hangi şehirden olduğunu çok hatırlayamadım, bir şikayet dilekçesi yazmış. Dilekçesinde yasaların hiçe sayıldığını, resmi kurumların tehlikede olduğunu ve bu kurumlar karşısında devletin yüce adının küçük düşürüldüğünü iddia etmiş. Sözlerine ispat olarak da oldukça kalınca bir edebi eseri dilekçesinin ekinde ek olarak göstermiş. Bu eseri delil olarak sunmasının sebebi ise her 10 sayfada bir başkomiserden bahsedilmesi, hatta bazı yerlerde adı geçen başkomiserin bayağı sarhoş bir şekilde gösterilmesiymiş. Durum böyle olunca biz de herhangi bir problem yaşanmasın diye anlatacağımız olayın gerçekleşmiş olduğu yerden devlet dairelerinden birinde diye söz etmeyi uygun gördük. Ne diyorduk? Devlet dairelerinden birinde vazife yapmakta olan bir memur vardı. Ve bu memurun dış görünüş olarak insanlarda pek de ilgi uyandıran biri olduğu da söylenemezdi. Kısa boylu, küçük gözlü, biraz da asık suratlıydı. Kızıla çalan saçları biraz dökülmüş, her iki yanağında da derin kırışıklıklar oluşmuştu. Yüzünden, Basur'dan yana dertli olduğu anlaşılıyordu. Ne yapabilirdi ki? Tek suçlu Petersburg iklimi. Memurumuzun adına gelince ki bizde bir kimsenin adından önce unvanı belirtilmelidir, kendilerine diş geçiremeyeceğine inandıkları insanlara yüklenmeyi bir kabiliyet olarak gören pek çok yazarın acımasızca alay ettiği, sivri dilleriyle iğnelemekten asla geri durmadığı sıradan kalem memurlarından ve ebediyen sıradan kalem memuru olarak kalacaklardan biriydi. Soyadı Başmaçkin'di. Kunduracı anlamına gelen bu soyadının vakti zamanında başmak, kundura kelimesinden türetildiği açıkça görülmektedir. Ancak ailesi bu soyadını ne zaman, hangi sebebe dayanarak kullanmaya başladı, bunu anlamak ve anlatmak pek de kabil değildir. Çünkü memurumuzun babası da, dedesi de, hatta kayınbiraderi bile, yani istisnasız tüm Başmaçkin sülalesi kundura değil çizme giyer, senede 3 kere de tabanlarını tamir ettirirlerdi. Memurumuzun adı Akaki Akakievich'ti. Bu isim dinleyiciye biraz ilginç, hatta uydurulmuş gibi gelebilir. Ama size garanti veririm ki hiç de uydurulmuş ya da uzun uzun düşünülmüş bir isim değildir. Kendiliğinden gelişen olaylar memurumuza başka bir isim vermeyi imkansız hale getirmiştir. Olan biteni şöyle bir anlatalım bakalım. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Akaki Akakievich 23 Mart'ta gece yarısına doğru doğdu. Bir memur eşi olan iyi kalpli annesi çocuğun vaftiz edilmesi için gereken her şeyi yaptı. Kadıncağız kapının karşısındaki loğusa yatağında yatıyor, sağ tarafında senato kalemlerinden birinde bölüm şefi olarak görev yapmakta olan vaftiz baba, saygıdeğer insan Ivan Ivanovich Yeroşkin'le mahalle muhtarının karısı, nadir rastlanacak erdemlere sahip olan vaftiz anne Arina Semenovna Blavyushkova duruyordu. Anneye aralarında bir seçim yapması için takvimden 3 isim önerildi. Mokia, Sosia ve Hozdazat. Hayır dedi zavallı kadıncağız. Çıka çıka bunlar mı çıktı? Anneyi memnun etmek için takvimin başka bir sayfasını çevirdiler. Karşılarına yine üç isim çıktı. Trifili, Dula ve Varahasi. Bu da mı gelecekti başıma dedi kadıncağız. Bunlar nasıl isimler böyle? Tekini bile daha önce duymadığıma yemin edebilirim. Varadat ya da Varuh olsa neyse diyeceğim. Ama Trifili ve Varahasi bunları daha önce hiç duymamıştım. Yine sayfayı değiştirdiler. Bu kez de karşılarına şunlar çıktı. Pavsikahi ve Vahdisi. Tamam neyse ben göreceğimi gördüm dedi kadın. Anlaşılan bu yavrucağımın kaderi. Eğer durum böyleyse ona babasının adını vermek en iyisi olacak. Kocamın adı Akaki'ydi. Bırakalım oğlunun adı da Akaki olsun. İşte Akaki Akakiyeviç adı bu şekilde konulmuş oldu. Çocuk vaftizle temizlendi ve bu sırada sanki günün birinde sıradan bir kalem memuru olacağını önceden hissetmiş gibi yüzünü buruşturup başladı ağlamaya. İşte bütün olaylar bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Olan biteni doğrudan anlatmayı tercih ettik. Böylece dinleyici çocuğa başka bir isim verilmesinin kesinlikle mümkün olmadığını, aslında bu ismi seçmeye mecbur kaldıklarını kendiliğinden görecektir zaten. Ne zaman, ne kadar süre önce dairede işe alındığını ve onu işe alanın kim olduğunu kimse bilmiyordu ve tahmin eden bile yoktu. Daireden nice müdürler, nice masa şefleri gelip geçmişti ama Akaki Akakiyeviç hep aynı yerde, aynı şekilde, aynı görevi yerine getirmiş, yani mektupları temize çekmişti. Hayatındaki bu aynılıklardan olsa gerek, insanlar giderek onun kel kafası ve resmi üniforması ile bu işe hazır bir halde dünyaya geldiğine inanmaya başlamıştı. Dairede hiç kimsenin ona saygısı yoktu. İçeri girdiğinde odacılar ayağa kalkmak şöyle dursun, sanki önlerinden geçen basit bir böcekmiş gibi başlarını diğer tarafa çevirip ona bakmayı bile tenezzül etmiyorlardı. Şefler de ona oldukça soğuk ve zalimce davranıyordu. Şef yardımcıları, şunu temize çeker misiniz ya da işte size değişik bir konu, şununla bir ilgilenebilir misiniz demeye gerek görmeden veya iş ilişkilerinin saygı kurallarında yürütüldüğü dairelerde olduğu gibi bir nezaket göstermeksizin temize çekmesi gereken dosyaları adeta suratına fırlatırlardı. Akaki Akakiyeviç de bakışlarını dosyalardan bir an bile ayırmadan başını kaldırıp onu önüne koyanın kim olduğunu ya da o kişinin bunu yapmaya hakkı olup olmadığını düşünmeden kağıdı alır ve hemen işe koyulurdu. Genç memurlarsa memurlara özgü o keskin zekalarının ürünü olan espri becerilerinin en güzel örneklerini sergileyerek Akaki Akakiyeviç ile alay eder, onun gururunu zedeleyen espriler yaparlardı. Mesela hemen yanı başında onunla ve 70 yaşındaki ev sahibesiyle ilgili kendi uydurdukları hikayeleri birbirlerine anlatırlar, Akaki Akakiyeviç'in ihtiyar kadından dayak yediğini söyler, ikisinin ne zaman evleneceğini sorar, kağıttan hazırladıkları konfetileri başından aşağı dökerek ''Aa kar yağıyor'' diyerek alay ederlerdi. Akaki Akakiyeviç bu olaylar karşısında hiçbir tepki vermez, sanki etrafında hiç kimse yokmuş gibi çalışmayı sürdürürdü. Ve dahası yaptığı işi de etkilemezdi bütün bu olup bitenler. Onca şamatanın ve kendisine yöneltilen bu çirkin saldırıların ortasında mektupları temize çekerken tek bir hata bile yapmazdı. Yalnızca yapılan şakalar artık dayanılmaz bir hale geldiğinde, genç memurlar kolundan tutarak işini yapmasını engellemeye başladığında ağzından şu sözler çıkıverirdi. ''Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?'' Tuhaf bir hava vardı ses tonunda. Sanki acıya yenik düşen bir adamın sessiz haykırışları duyuluyordu. Bu haykırışlar yüzünden dairede göreve yeni başlamış olan genç bir memur, diğerlerinin izinden giderek Akaki Akakiyeviç ile alay etme hakkını kendinde görürken birden bıçakla kesilmiş gibi bu tür davranışlarını birden sonlandırdı. O günden sonra da genç memurun olaylara bakış açısı tamamen farklılaşmaya başladı. İsmi konulamayan bir güç, o güne kadar terbiyeli, nezaketli insanlar olarak kabul ettiği, bu şekilde değerlendirdiği iş arkadaşlarından uzaklaşmasına sebep oldu. En mutlu olduğu anlarda bile zavallı Akaki Akakiyeviç, kafasındaki keliyle ve insanın içine işleyen sözleriyle ''Bırakın beni, neden bana böyle işkence ediyorsunuz?'' derken canlanıyordu gözlerinin önünde. Ve bu yürek burkan sözlerle birlikte benzeri başka sözler de çınlıyordu genç memurun zihninde. ''Ben sizin kardeşinizim, neden bana böyle yapıyorsunuz?'' Hayatı boyunca bu sahne gözünün önüne geldikçe genç adam elleriyle yüzünü kapatıp insan denilen varlığın ne kadar acımasız olabildiği, ince, kültürlü, terbiyeli kişilerde hatta toplum tarafından asil ve şerefli insanlar olarak kabul görmüş kişilerde bile ne kadar zalimce bir yan olabildiği gerçeğini gördükçe derinden etkilendi. Bana göre Akaki Akakievich kadar işine bağlı, işi için yaşayan birini bulmak çok zordur. Şevkle çalışırdı desek, şevk kelimesi bağlılığını anlatmak için kâfi gelmezdi. Evet, Akaki Akakievich işine tutkuyla, aşkla bağlıydı. İşte bu, yani mektupları temize çekme işinde sadece kendine ait, değişik, hoş bir dünya bulurdu. İşini yaparken duyduğu mutluluk yüzünden okunurdu. Bazı harfler gözdesiydi ve sıra bu harfleri yazmaya geldiğinde kendinden geçer, gözlerini kırpıştırır, gülümser ve sanki dudaklarıyla kalemine yardım ederdi. Yüzüne bakınca kaleminin ucundan hangi harfin dökülmekte olduğu kolayca anlaşılırdı. Eğer gösterdiği gayreti karşılayacak şekilde terfi ettirilseydi ki bu işe kendisi bile şaşırırdı, encümen üyeliğine kadar yükselmesi mümkündü. Ancak arkadaşlarının da söylediği gibi Akaki'nin eline, sırtındaki kambur ve üzerine oturduğu yerdeki basurdan başka bir şey geçmemişti yaptığı bu iş karşılığında. Gerçi gösterdiği çabaya rağmen kayıtsız kalındığını söylemek de mümkün değildi. Örneğin bir keresinde uzun süren hizmetinden dolayı kendisini ödüllendirmeye hevesli, kıymet bilir bir müdür, Akaki Akakievich'e alışageldiği sıradan temize çekme görevlerinden biraz daha fazla önem taşıyan bir iş verilmesini buyurmuş, başka bir devlet dairesine gönderilmek üzere zaten hazırlanmış olan bir belgedeki gerekli düzeltmeleri yapmasını istemişti ki bu iş yalnızca ilk sayfadaki başlıkları düzenlemek ve bazı yerlerdeki fiilleri birinci tekil kişiden üçüncü tekil kişiye çevirmekten ibaretti. Kendisine verilen bu vazife, Akaki Akakievich'e o kadar zor geldi ki hayatı bir anda zindana dönüşmeye başladı. Ve nihayetinde alnından boncuk boncuk ter dökerken, ''Yok yok, bana temize çekilecek bir şey verin, bu benim için çok daha iyi olur.'' dedi. O günden sonra Akaki Akakievich'i ebediyen yazıları temize çekme işiyle baş başa bıraktılar. Onun için hayattaki en önemli şey yazıları temize çekmekti. Ondan daha mühim bir şey olamazdı. Mesela giydiği elbiseler üzerine hiç kafa yormazdı. Umurunda bile değildi bunlar. Üniforması artık yeşil rengini kaybetmiş, paslı, kirli bir renge bürünmüştü. Yakası kısa ve dardı. Akaki Akakievich'in boynu çok uzun olmamasına rağmen daracık yakadan sırık gibi dışarı taştığı için olduğundan daha uzun görünür ve kafası da Rusya'da seyyar satıcılık yapan yabancıların başlarının üzerindeki tablalarda onar onar taşıdıkları alçı taşından yapılmış kedi yavrularının sağa sola sallanan kafalarını anımsatırdı. Üniformasının üzerine ya bir saman çöpü ya da bir iplik parçası ama mutlaka bir şeyler yapışmış olurdu. Bir de yolda yürürken tam çöplerin dışarı dökülmekte olduğu anda pencerelerin altından geçmek gibi kimse de kolay kolay rastlanmayacak bir yeteneğe sahipti. Bu yüzden de şapkasından kavun karpuz kabuğu ya da benzeri alakasız artıklar asla eksik olmazdı. Yaşamı boyunca bir kere bile sokakta yürürken etrafında olup bitenlere dikkat etmemişti ki bunlar malumunuz genç memurların gözlerini dört açarak izledikleri şeylerdi. Öyle ki onlar, diğer kaldırımda bulunan birinin pantolonunun önünün açık kaldığını bile fark edip kıs kıs gülebilmek için fırsat kollarlardı. Oysa Akaki Akakievich bu gibi olaylarla karşılaşsa bile, baktığında özenle, düzgün bir şekilde temize çektiği satırlardan başka bir şey görmezdi. Sadece bir ihtimal, bilinmeyen bir yerden ansızın bir at çıkar da kafasını Akaki Akakievich'in omzuna yaslayıverir, ve burun deliklerinden çıkan güçlü rüzgarda onun yanağına denk gelirse, o çok sevdiği satırlarının arasında değil de bir sokağın orta yerinde olduğunun farkına varabilirdi. İşten döner dönmez hemen sofraya oturur, aceleyle çorbasını içer, soğanla birlikte bir parça sığır eti yerdi. Yediklerinin tadına hiç dikkat etmez, lokmalarının üzerine konan sineklerle ya da o gün Tanrı rızık olarak neleri uygun görmüşse onlarla birlikte mideye indirirdi. Karnının doymaya başladığını fark ettiği anda sofradan kalkar, mürekkep hokkasını alır ve eve getirdiği yazıları temize çekmeye başlardı. Eğer daireden bir şey getirmediyse, üslubunun güzelliğinden çok ismini yeni öğrendiği önemli bir kişiye hitaben yazılmış olmasına dikkat ederek bir yazı seçer ve sadece kendi zevki için onu temize çekerdi. Petersburg'un kül rengi göğü hepten karardığında ve bütün memurlar gelirlerine, zevklerine uygun bir şekilde yemeklerini yiyip karınlarını doyurduklarında, yani dairelerde tüm gün süren kalem gıcırtıları ve koşuşturmalar sona erdikten, kendilerine ve başkalarına ait yapılması gereken işler tamamlandıktan ve iş aşkıyla yanıp tutuşan memurların gönüllü olarak üstlendikleri fazladan görevler bile yerine getirildikten sonra artık dinlenme zamanı gelip çattığında hala harcayacak enerjisi olanlar işten arta kalan zamanı keyifli şeyler yaparak geçirmek için acele ederlerdi. Eğlence düşkünleri uçarcasına tiyatronun yolunu tutarken diğerleri son moda kadın şapkalarını incelemek için kendilerini sokağa ve çarşıya atarlardı. Kimileri bir grup memurun gözdesi olmuş, alımlı, genç bir hanıma kuru yapma sevdasıyla bir gece davetine katılır, kimileri ise üçüncü ya da dördüncü katta bulunan iki küçük oda ve bir antre ya da mutfaktan oluşan modaya uyma hevesiyle birçok etkinlikten feragat edip para biriktirerek güç bela edinilen bir lambanın veya değişik bir biblonun süslediği yakın bir arkadaşının evinin yolunu tutardı. Kısacası bütün memurların tanıdık evlere dağılıp hararetli bir şekilde kağıt oynadığı, üç kuruşluk kurabiyeler eşliğinde çaylarını yudumlayıp uzun pipolarını tüttürdükleri, kağıtlar dağıtılırken yüksek sosyeteye dair son dedikoduları birbirlerine anlattıkları ki bu dedikodular Rus insanının hiçbir zaman ve hiçbir koşulda vazgeçemeyeceği şeylerdir, hatta konuşacak bir konu kalmadığı zaman kendisine Bakır Atlı heykelindeki atın kuyruğunun kesildiği söylenen kumandan hakkındaki ardı arkası kesilmeyen anekdotlar havalarda uçuştuğunda, yani herkes elinden geldiğince eğlenmeye çalışırken Akaki Akakievich bu eğlencelerden hiçbirine katılmazdı. Kimse onu hayatının herhangi bir döneminde, herhangi bir davette görmüş olduğunu söyleyemezdi. Yazıları temize çekme hevesini yeterince tatmin ettikten sonra yatağına girer, ertesi gün Tanrı'nın kendisine bahşedeceği temize çekme görevlerini düşünerek yüzünde beliren gülümsemeyle uykuya dalardı. İşte kaderine yazılan yılda 400 rublelik gelirle memnun olmayı becerebilen bir adamın sakin yaşamı böylece sürüp gidiyordu. Belki de sadece yazıcıların değil, düzeltmenlerin, müdür yardımcılarının, müdürlerin, kendileri kimseye bir şey danışmadıkları gibi kendilerine de hiçbir şey danışılmayan danışmanların, yani herhangi bir kademede görev yapan memurların ilerlemekte oldukları yaşam yolu üzerine serpilmiş çeşitli felaketler olmasaydı, Akaki Akakievich'in hayatı da ilerideki yaşlılık günlerine kadar aynı şekilde sürüp gidecekti. Yılda 400 ruble kadar gelir elde eden herkesin mücadele etmek zorunda kaldığı amansız bir düşman vardır Petersburg'da. Söz konusu düşman, her ne kadar insan sağlığına iyi geldiği söylense de bizim ünlü kuzey ayazından başka bir şey değildir. Sabah 9'da, yani tam da işlerine gitmeye çalışan insanların caddeleri doldurduğu saatte ayaz, herhangi bir ayrım yapmadan hepsinin burunlarına keskin fiskeler indirmeye başlar, zavallı memurlar burunlarını nereye sokacaklarını şaşırırlardı. Böyle zamanlarda yüksek mevkilerde bulunanların bile soğuktan alınları çatlar, gözlerinden yaşlar akarken zavallı sıradan memurlar çoğu zaman ayazda tamamen savunmasız kalırlardı. Tek çareleri daireye ulaşmak için geçmek zorunda oldukları 5 ya da 6 sokağa eskimiş ince paltolarının içinde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aşmak ve kapıcı odasına ulaşır ulaşmaz yolda tamamen buz kesmiş ayakları çözülünceye ve tıpkı ayakları gibi soğuktan işlemez hale gelmiş memuriyet becerileri yeniden işler duruma gelinceye dek ısınmaya çalışmaktı. Akaki Akakievich de daireye ulaşmak için kat etmesi gereken yolu mümkün olduğu kadar hızla geçmeye çabalamasına rağmen bir süredir özellikle sırtının ve omuzlarının soğuktan donduğunu hissetmeye başlamıştı. Sonunda sorunun paltosundan kaynaklanabileceği geldi aklına. Eve dönünce paltosunu iyice inceledi. Sırtında ve omuzlarında iki ya da üç yerin kalbura dönüştüğünü keşfetti. Kumaş o kadar incelmişti ki diğer tarafı bile görmek mümkündü. Ayrıca astar da artık gerçekten miadını doldurmuştu. Geri gelmişken Akaki Akakievich'in paltosunun memurlar arasında dalga konusu olduğunu da belirtmek lazım. Hepsi de bu harap olmuş kumaş parçasının palto ismini hak etmediğini, ona ancak sabahlık denilebileceğini söylüyorlardı. Doğrusu Akaki Akakievich'in paltosunun pek paltoluk hali kalmadığı da ortadaydı yani. Yakası diğer yerlere yapılacak yamalar için kaynak olarak kullanıldığından her geçen sene biraz daha küçülmüştü. Hem yamalar da maharetli bir terzinin elinden çıkmış, göze hoş görünen şekilde değildi. Kaba ve çirkin görünüyorlardı. Sorunun kaynağını anlayan Akaki Akakievich, paltosunu Petrovic'e götürmeye karar verdi. Petrovic, arka merdivenlerden çıkınca dördüncü katta oturan bir terziydi. Gören tek gözüne ve yüzündeki çiçek bozuğu izlerine rağmen pantolon ve ceket tamiri konusunda oldukça başarılı bir adamdı. Tabii bu başarısı ayık olmasına ve zihnini kurcalayan herhangi bir şey olmamasına bağlıydı. Bu terzi hakkında uzun uzadıya bilgi vermeye elbette gerek yok. Ancak madem öykülerde bulunan tüm karakterleri etraflıca tanıtmak bir gelenek olmuş, dinlemekte olduğunuz bu satırlara Petrovic'i de buyur etmekten, onun hakkında bir çift söz etmekten başka alternatifim yok. Önceleri kendisine sadece Grigori denilmekteydi ve bilmem hangi toprak ağasının yanında çalışan bir köleydi. Özgürlüğünü elde ettikten ve bayramlarda zil zurna sarhoş olana kadar içki içmeye başladıktan sonra Petrovic diye anılmaya başladı. İlkin sadece büyük bayramlarda içiyordu ama sonraları büyük küçük demeden takvim sayfalarında yanına haç işareti konulmuş bütün kutsal günlerde kafayı çekmeye başladı. Bu yönüyle aile geleneğini bozmadığını, sağa sola sapmadan dedelerinin izinden gittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Karısıyla ağız dalaşına girdiğinde ona maddiyatçı kadın ya da Alaman karısı diye söverdi. Madem Petrovic'in karısının da adını andık, onun hakkında da bir iki çift laf etmeden olmaz. Gel gelelim bu kadıncağızla ilgili pek dişe dokunur bir bilgi yok elimizde ve bildiklerimizi olduğu gibi söylemek gerekirse kuracağımız cümleler şunlardan ibaret olur. Petrovic'in bir karısı vardı. Başörtüsü kullanmazdı, bere takardı ve öyle dillere destan bir güzelliği de yoktu. Doğrusu bıyıklarını burarak ve alışılmadık sesler çıkararak yanına yaklaşan muhafız askerleri dışında kimse yüzüne bakmazdı. Akaki Akakievich, Petrovic'lerin evine giden merdivenlerden çıkarken, yalnız hakkını vermek lazım, Petersburg'da bulunan tüm diğer evlerin arka merdivenleri gibi bu merdivenler de su ve çamur içindeydi ve her yerine yoğun bir amonyak kokusu sinmişti. Ne diyorduk? Akaki Akakievich merdivenlerden çıkarken bu iş için Petrovic'in ne kadar isteyeceğini kestirmeye çalışıyor ve kendi kendine 2 rubleden bir kapik fazla vermemeyi düşünüyordu. Petrovic'in karısı balık kızarttığı için evin kapısını ardına kadar açık bırakmıştı. Mutfakta o kadar çok duman vardı ki etrafta gezinen hamam böceklerini seçebilmek bile mümkün değildi. Akaki Akakievich ev sahibesine görünmeden mutfağın içinden geçip koridorun sonundaki odaya girdi. Petrovic büyükçe, boyasız bir ahşap masada Türk paşaları gibi bacakların altına toplamış oturuyordu. Ayakları, iş başındaki tüm terzilerde gelenek olduğu üzere çıplaktı. Akaki Akakievich'in gözüne çarpan ilk şey, önceden de görüp bildiği ayak baş parmağı oldu. Üzerindeki tırnak son derece şekilsiz, kaplumbağa kabuğu gibi sert ve kalındı. Boynunda bir çile ipek ve iplik asılıydı. Kucağında da eski püskü bir kıyafet duruyordu. Dakikalardır elindeki ipliği iğne deliğinden geçirmeye çalışıyordu. Fakat bunu bir türlü beceremediği için karanlığa ve hatta elindeki ipliğe kısık sesle sövüp duruyordu. ''Yabani şey, sakın geçmeye mi? Tükettin beni be, seni de yüz.'' Petrovic'in tam da sinirli olduğu bir anda oraya gittiği için Akaki Akakievich'in canı sıkıldı. Oysa siparişini Petrovic'in keyfinin yerinde olduğu bir anda ya da karısının deyişiyle tek gözlü şeytanın kafası kıyakken vermek isterdi. Eğer o keyifli anını yakalayabilse, Petrovic kendisine önereceği parayı hemencecik kabul etmekle kalmaz, bir de yerlere kadar eğilerek selam verip teşekkür üstüne teşekkür ederdi. Gerçi sonra karısı sızlanarak gelir, kocasının sarhoş olduğunu, bu yüzden çok ucuza anlaştığını söylerdi. Ancak 10 kapiklik bir ilaveyle bu sorunu da çözmek mümkün olurdu. Ama görünüşe bakılırsa o gün Petrovic gayet ayık durumdaydı. Bu yüzden de son derece aksi ve anlaşmaya uzak bir tavır sergiliyordu. Kim bilir paltoyu yamamak için ne kadar para isteyecekti. Akaki Akakievich tehlikenin farkına varır varmaz gerisin geri dönüp oradan gitmek istedi ama artık bunun için çok geçti. Petrovic gören tek gözüyle Akaki Akakievich'i baştan aşağı dikkatle süzdü ve zavallı memurumuz da istemeye istemeye konuşmak zorunda kaldı. ''İyi günler Petrovic.'' ''İyi günler efendim.'' dedi Petrovic. Ne tür bir ganimetle geldiğini anlamak için gözlerini Akaki Akakievich'in ellerine dikerek. ''Ben sana Petrovic şunu...'' Bilinmesi gereken konu şudur ki Akaki Akakievich çoğu zaman kendini özürlerle, bahanelerle ve son tahlilde herhangi bir anlam taşımayan muğlak sözlerle ifade ederdi. Eğer zorlanacağı bir konuda konuşması gerekirse kurduğu cümleleri yarım bırakmak onun belirgin özelliklerinden biriydi. Bu yüzden çoğu kez söze ''Bu gerçekten de bilirsiniz'' diye başlayıp devamında hiçbir şey söylemez, İşin kötüsü bunun farkına da varmayıp, söylenmesi gereken her şeyi söylediğini düşünürdü. ''Ne oldu?'' diye sordu Petrovic. Bu esnada gören tek gözünü Akaki Akakievich'in üzerindeki üniformanın yakasından başlayıp kollarına, oradan da sırt ve bel bölümüne, düğme iliklerine doğru gezdirerek inceliyordu. Hepsi kendi elinden çıkmış olduğu için gördükleri son derece tanıdıktı. Bu tavır terzilere has bir alışkanlıktır aslında. Birisiyle karşılaştıklarında ilk yaptıkları şey budur. ''İşte bak Petrovic, palto, kumaşı görüyorsun diğer yerleri aslında sapasağlam, biraz tozlanmış o yüzden de eski gibi görünüyor. Oysa yeni, sadece biraz sırtında bir de omzunun tekinde küçük bir delik var. Diğer omzunda da bir tane var, küçük ama gördün mü? Hepsi bu, fazla bir işi yok.'' Petrovic sabahlığı eline aldı, önce onu masanın üzerine yaydı, uzun uzun inceledi, başını salladı ve kapağında bir generalin resmi olan yuvarlak enfiye kutusunu almak için pencere pervazına doğru uzandı. Resmin hangi generale ait olduğunu kestirmek mümkün değildi. Yüzünün bulunduğu yer, parmak darbeleriyle delik deşik olduğundan kare şeklinde bir kağıt parçasıyla yamanmıştı. Bir tutam enfiye çektikten sonra Petrovic iki eliyle sabahlığı iyice gerdi, havaya kaldırdı ve ışığa doğru tutarak baktı, yine başını salladı. Sonra astarı dışa gelecek şekilde sabahlığı ters yüz etti ve yine başını salladı. Tekrar üzerine kağıt yapıştırılan general resminin olduğu kapağı kaldırdı, burnunu tabakaya yaklaştırarak bir nefes daha çekti, kapağı kapattı, kutuyu elinden bıraktı. ''Hayır, bunu onarmak mümkün değil. Eski püskü bir süprüntü bu.'' dedi. Bu sözler karşısında Akaki Akakievich'in yüreği duracak gibi oldu. ''Neden mümkün değil Petrovic?'' diye sordu bir çocuk gibi sızlanarak. ''Sadece omuzları biraz yıpranmış. Nedir ki? Sende küçük kumaş parçaları vardır hani yama için onlarla bir şey yapsak.''
''Evet, parça bulmak mümkün. Parça bulunur, bulunmasına da bu kumaş dikiş tutmaz. Çoktan çürümüş gitmiş. İğne değdiremezsin buna, değdirirsen parçalanıp gider, un ufak olur.''
''Varsın parçalansın, hemen yamalıyı verirsin sen de.''
''Yama filan yapılmaz buna, yamayı tutacak bir şey kalmamış, çok yıpranmış, kumaşlık hali kalmamış, yamasan bile en ufak ezintide püf dağılır gider.''
''O zaman bir şekilde sağlamlaştırsan, eminim ben gerçekten bundan olur.''
''Hayır,'' dedi Petrovic kararlı bir şekilde, ''yapılacak bir şey yok, paltoluk hali kalmamış bunun. Hatta bana kalırsa bunu şeritler halinde kesip kendinize dolak gibi bir şey yapın, daha iyi olur. Soğuklar bastırınca ayağınızı sıcak tutar hiç olmazsa. Çoraplar hiç işe yaramıyor, zaten çorap dediğiniz nedir ki? Gözü doymak bilmez Alman milleti iki kuruş daha kazanmak için icat etti şu çorap denilen şeyi. Petrovic fırsat buldukça Almanlar hakkında atıp tutmaya bayılırdı. Palto meselesine gelince yeni bir tane diktirmeniz gerekecek. Yeni kelimesini duyar duymaz Akaki Akakievich'in gözleri karardı. Odadaki tüm eşyalar, her şey etrafında dönmeye başladı. Artık Petrovic'in enfiye kutusunun kapağının üzerinde bulunan general resminin yüzünü kaplayan kağıt parçasından başka bir şey seçemiyordu gözü.
''Yeni bir palto mu?'' diye sordu hala yaşadıklarının bir kabustan ibaret olduğunu sanarak. ''Bunun için yeterli param yok ki benim.''
''Evet, yeni bir palto.'' diye yanıtladı Petrovic, insanı dehşete düşüren bir soğukkanlılıkla.
''Peki yeni bir palto diktirmek, yenisi acaba ne kadar olur?''
''Kaça mal olacağını mı soruyorsunuz?''
''Evet.''
''En az 150 rubleyi gözden çıkarmak lazım.'' dedi Petrovic ve anlamlı bir şekilde dudaklarını büktü. Sözleriyle karşısında bulunan kişiyi afallatmayı, sonra da göz ucuyla yüzünün aldığı şekli izlemeyi pek severdi.
''Bir palto için 150 ruble mi?'' diye bir çığlık attı zavallı Akaki Akakievic. Belki de hayatı boyunca attığı ilk çığlıktı bu. Zira kendisi hep ses tonunun yumuşaklığıyla tanınan bir insandı.
''Evet,'' dedi Petrovic. ''Tabii ücret istediğiniz paltonun özelliklerine göre de değişir. Eğer yakasına kürk koyacaksam, ipek astarlı bir kapüşon ekleyeceksem, o zaman fiyatı 200 rubleye kadar gelir.'' Akaki Akakievic, Petrovic'in söylediklerini ne duyuyordu ne de duymak için bir çaba harcıyordu. Ağlamaklı bir şekilde,
''Petrovic, lütfen bir şekilde onar şunu, hiç değilse bir süre daha idare etsin beni.'' dedi.
''Mümkün değil. Bu miadını doldurmuş artık. Verilen emek de, harcanan para da boşa gider.'' diye cevap verdi Petrovic. Bu sözleri duyan Akaki Akakievic dağılmış bir halde oradan ayrıldı. Petrovic ise Akaki Akakievic'in gidişiyle birlikte yeniden işe koyulmadan önce uzunca bir süre daha dudaklarını anlamlı bir şekilde büzerek öylece kaldı. Hem bir müşteri karşısında kendini küçük düşürmediği hem de terzilik sanatının şerefini alçaltmadığı için halinden oldukça memnundu. Akaki Akakievic sokağa çıktıktan sonra bile görmekte olduğu bir kabustan henüz uyanamamış gibiydi. ''Şu işe bak!'' diye söyleniyordu kendi kendine. ''Böyle olacağı aklıma bile gelmezdi. Şu işe bak!'' Bir anlık sessizlikten sonra devam etti söylenmeye. ''Şu işe bak! Ne ummuştum ne buldum ey tanrım!'' Uzun süren bir sessizliğin ardından ''İşe bak, hiç tahmin etmezdim böyle olacağını. Bunlar kimin aklına gelirdi ki? Ne kadar felaket bir durum!'' Bunları söylerken eve doğru yürüyeceğine ne yaptığını bilmez bir halde tam da aksi istikamete doğru yöneldi. Yolda bir baca temizleyicisi ona çarparak bütün omzunu kurum içinde bıraktı. İnşaat halindeki bir binanın altından geçerken de tepesine bir miktar kireç boşaldı. Ama Akaki Akakievic bunların hiçbirinin farkına bile varmadı. Neden sonra tabakasından nasır tutmuş avucuna bir nefeslik enfiye almak için elindeki sopayı bir kenara koyan bekçiye çarptığında adam ''Ne diye insanın tepesine çıkıyorsun? Koca sokakta başka yer mi kalmadı be adam?'' diye çıkışınca kendine gelir gibi oldu. Toparlandı, etrafına bakındı ve eve doğru yöneldi. Ancak o zaman düşüncelerini toparlayabildi. İçinde bulunduğu durumu gerçekçi bir gözle değerlendirdi ve kendi kendine akıllı, içten bir dostuyla dertleşir gibi konuşmaya başladı. ''Yok yok, Petrovic'le bugün konuşmak hataydı.'' dedi. ''O herhalde karısı muhtemelen hırpalamıştı onu. İyisi mi pazar sabahı gideyim ben. Cumartesi gecesi sünger gibi içer nasıl olsa. Ertesi sabahta hala ayılmamış olur. Kendine gelmek için bir tek daha atması gerekir. Ama karısı da ona kapik koklatmaz. İşte o sırada ben eline 10 kapik sıkıştırdım mıydı, hemen yumuşayıverir ve belki de paltoyu...'' Aldığı bu kararla cesareti yerine gelen Akaki Akakievic, pazar gününü beklemeye başladı. Sabah, terzinin karısının evden çıktığını görür görmez soluğu Petrovic'in yanında aldı. Tam tahmin ettiği gibi cumartesi gecesi sabaha kadar içki içen terzi hala ayılamamıştı. Sağlam kalan tek gözü kayıyor, kafasını bir türlü dik tutmayı başaramıyordu. Yine de Akaki Akakievic'in hangi konu için oraya geldiğini anladığı an içindeki şeytan uyanıverdi. ''Mümkün değil.'' diye çıkıştı. ''Yeni bir palto diktirmelisiniz.'' Akaki Akakievic hemen eline 10 kapik tutuşturdu. Petrovic ise ''Teşekkürler bayım, bir kadeh de sizin sağlığınıza içeceğim.
Yeni palto konusunda sakın ola endişelenmeyin. Eskisinden artık hayır gelmez. Sizin için adınıza yaraşır bir palto dikeceğim. Bana güvenebilirsiniz diye cevap verdi ona. Akaki Akakievich yeni bir palto dikmek yerine eskisini onarması için bir iki laf daha edecek olduysa da Petrovich onu dinlemeyerek ''Yeni bir palto. Size kesinlikle yeni bir palto dikeceğim. Bana güvenebilirsiniz. Elimden geleni yapacağım. Hatta modaya uygun bir şey bile çıkarabiliriz. Yakası gümüş renginde, gizli kopçalarla tutturulan bir palto mesela.'' dedi. Yeni paltodan kaçış olmadığını anlayınca Akaki Akakievich'in fena halde canı sıkıldı. Nasıl karşılayacaktı ki bunu? Hangi parayla yaptıracaktı? Yakında alacağı bayram ikramiyesine kısmen güvenebilirdi elbette ancak bu paranın gideceği yer çok önceden belirlenmişti bile. Birkaç tane yeni pantolon edinmesi gerekiyordu. Çizmelerinin yüzünü yenileyen kundura tamircisine epeydir geciktirdiği borcunu ödemesi gerekiyordu ve üç gömleğin yanı sıra burada adını açıkça anmamızın yakışık almayacağı iki parçada iç çamaşırı siparişi vermeliydi. Kısacası paranın tümü harcanıp gidecekti. Eğer amiri bonkör davranıp kendisine bayram ikramiyesi olarak 40 yerine 45 ya da 50 ruble uygun görse bile bu harcamaların ardından elinde cüz'i bir miktar kalacak ve bu miktarda yeni bir palto için gerekli olan servetin yanında devede kulak gibi olacaktı. Gerçi Petrovic'in yapacağı iş için fahiş fiyat istemek gibi garip bir zevki olduğunu elbette biliyordu Akaki Akakievich. Hatta böyle durumlarda karısının bile kendini tutamayıp ''Aklını peynir ekmekle mi yedin be adam? Başka zaman olsa bu işi bedavaya yapardı. Şimdi ise dünyanın parasını istiyor. Bir sor bakalım kendisi o kadar eder miymiş acaba?'' diye kıyameti kopardığından da haberdardı. Diğer taraftan Petrovic'in paltoyu 80 rubleye dikmeye razı olacağını da biliyordu. Ama o 80 rubleyi nereden bulacaktı? İşte bu konuda hiçbir fikri yoktu. Bu miktarın yarısını bulabilirdi. Evet, yarısı. Hatta biraz fazlası bulunabilirdi ama diğer yarıyı nereden bulup buluşturacaktı? Yalnız her şeyden önce şu ilk 40 rublenin nasıl temin edileceğini dinleyicilerimize anlatmamız gerekiyor. Akaki Akakievich'in harcadığı her rubleye karşılık üzerinde para atmak için bir deliği bulunan kilitli, küçük bir kutuya yarım kapik atarak para biriktirmek gibi bir huyu vardı. 6 ayda bir, kutuda biriken bakır paraları, bozuklukları toparlar, hepsini küçük gümüşlere çevirirdi. Bu işe başlayalı epey zaman olmuştu. Birkaç yıl içinde yaklaşık olarak 40 ruble biriktirmeyi başarmıştı. Yani palto için gerekli olan paranın ilk yarısı elindeydi ama diğer yarısını nereden bulacaktı? Bir 40 ruble daha nereden bulabilirdi ki? Akaki Akakievich düşündü. Düşündü ve sonunda günlük harcamalarını kısmak zorunda olduğuna karar verdi. En azından bir sene boyunca bunu yapması şarttı. Akşamları çay içmeyi bırakacak, mum da yakmayacaktı. Eğer çalışması gerekiyorsa ev sahibesinin odasına gidecek ve işini onun mumunun ışığında görecekti. Dışarı çıktığında ağırlığını ayaklarına vermeden neredeyse parmaklarının ucunda basarak yürüyecek ve elinden geldiği kadar adımlarını düzgün kaldırım taşlarına denk getirmeye çalışacaktı. Böylece ayakkabılarının tabanları hemen aşınmayacaktı. Çamaşırlarını da yıkamaya daha seyrek gönderecek, böylece onların da hemen yıpranmasını engellemiş olacaktı. Eve döner dönmez eskimesinler diye derhal giysilerini çıkararak sadece umarsızca geçip giden zamanın bile merhamet ettiği eski pamuklu gecelik entarisiyle oturacaktı. Doğrusu ya, başlarda bu sıkıntılara alışmak Akaki Akakievich'e oldukça zor geldi. Ama bir süre sonra teker teker hepsine alıştı ve işler rayına girmeye başladı. Hatta akşamları aç karnına uyumak bile onu rahatsız etmemeye başladı. Evet, belki karnı doymuyordu ama tüm düşüncelerinde yer eden gelecekte sahip olacağı palto ile ilgili hayaller ruhunu yeterince besliyordu. Sanki yaşamında eksik olan bir şeyin yarattığı boşluk doldurulmuştu. Sanki evlenmişti, sanki yanında yaşamakta olduğu anı paylaşan birileri vardı. Artık yalnız başına değildi. Sanki hoş bir hayat arkadaşı önünde uzanan yaşam yolunu kendisiyle birlikte ve el ele yürümeye razı olmuştu. Takdir edersiniz ki bu hoş hayat arkadaşı kalın vatkaları ve dayanıklı bir astarı olan paltosundan başkası değildi. Önüne kesin bir hedef koyan ve her insan gibi daha canlı ve hatta daha azimli biri olup çıkıvermişti. Ne istediğini ve bunun için neler yapması gerektiğini biliyordu.
yaşamakta olduğu değişim yüzünden ve davranışlarından açıkça okunabiliyordu. Artık kuşkucu, kararsız bir adam değildi. Zaman zaman gözlerinde bir kıvılcım parlıyor, hatta zihninde daha önce düşünmeye cesaret edemeyeceği fikirler birer şimşek gibi çakıyordu. Sahi neden paltonun yakasına sansar kürkü konulmasın ki? Zihni sürekli yeni paltoyla meşgul olduğu için dikkatini bir türlü işi üzerinde yoğunlaştıramıyordu. Bir keresinde önüne konulan bir belgeyi temize çekerken hata yapmasına ramak kaldı. Durumun farkına varınca ''Aa!'' diye bir çığlık kopardı ve hemen istavroz çıkardı. Ayda en az bir kez palto hakkında konuşmak için Petrovic'e uğruyordu. Kumaşı nereden alsa daha iyi olurdu, ne renk kumaş almalıydı, bu kaça mal olurdu. Petrovic'in yanından ayrılıp eve döndüğünde biraz endişeli olsa bile eninde sonunda paltosunun dikilmesi için gereken zamanın geçeceği, gerekli malzemelerin bulunup satın alınacağı ve paltosunun er geç dikileceğini düşünmek onu rahatlatıyordu. İşler tahmin ettiğinden hızlı ilerledi. Beklenenin aksine amiri, Akaki Akakiyevich'in ikramiyesini 40 ya da 45 ruble değil, tam tamına 60 ruble olarak belirlemişti. Buna Akaki Akakiyevich'in yeni bir paltoya ihtiyaç duyduğunu sezdiği için mi karar vermişti, yoksa her şey tamamen bir rastlantıdan mı ibaretti bilemiyoruz. Ama nedeni ne olursa olsun, sonuç itibarıyla Akaki Akakiyevich'in elinde fazladan bir 20 ruble kalmıştı işte. Bu beklenmedik para, işlerin seyrini hızlandırdı. 2-3 ay daha kısmi yokluk çektikten sonra Akaki Akakiyevich ihtiyacı olan 80 rubleyi bir araya getirmeyi başarmıştı. O güne kadar hep sakin sakin atan kalbi artık yerinden fırlayacak gibi çarpmaya başlamıştı. Hemen Petrovic'le birlikte çarşıya çıkıp çok güzel bir paltoluk kumaş satın aldılar. Açıkçası 6 aydır bu konuyla yatıp kalktıkları ve sık sık çarşı pazar dolaşıp kumaş fiyatları, kaliteleri hakkında bilgi topladıklarından bu iş onlar için pek de zor olmadı. Petrovic satın alabilecekleri kumaşlar arasında en iyisini bulduklarını söyledi. Astar içinde kaliteli ve sağlam bir pamuklu bez seçtiler. Petrovic'in söylediğine bakılırsa bu ipek astar kadar sağlamdı. Görüntü itibarıyla da ondan aşağı kalır yanı yoktu. Sansar kürkü almadılar, çok pahalıydı ama onun yerine kedi kürkü tercih ettiler. Dükkandaki en iyi kedi kürküydü bu. Üstelik uzaktan bakılınca sansardan ayırt edilemiyordu bile. Çok fazla teferruatı olduğu için paltoyu tamamlamak Petrovic'in tam 2 haftasını aldı. Yoksa daha erken bitirmiş olurdu. Dikiş ücreti olarak 12 ruble aldı. Daha da aşağısı kurtarmazdı yani. İpek iplikle çift sıra dikiş çekmişti ve her dikişi dişleriyle sıkarak iyice sağlamlaştırmıştı. Ve sonunda bir gün Petrovic paltoyu tamamlayıp teslim etti. Tam olarak tarih vermek çok güç belki ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki o gün Akaki Akakiyevich'in yaşamının en görkemli günüydü. Paltoyu sabahleyin tam Akaki Akakiyevich daireye gitmek için evden çıkmak üzereyken getirmişti. Daha uygun bir zamanda da gelemezdi hani. Dondurucu soğuklar kendisini hissettirmeye başlamış ve havanın daha da soğuyacağı iyice anlaşılmıştı. Petrovic paltoyu işinin ehli terzilerin yaptığı gibi bizzat kendisi getirmişti. Yüzünden Akaki Akakiyevich'in daha önce hiç tanık olmadığı bir gurur okunuyordu. Hiç de azımsanmayacak bir işi kotarmış olduğunun ve elinde tuttuğu şaheser sayesinde astar dikmekten, tamirat yapmaktan öteye gidemeyen terzilerle gerçek terzileri birbirinden ayıran uçurumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunun kesin surette farkında olduğu yüzünden açıkça anlaşılıyordu. Çamaşırcıdan yeni gelen büyükçe bir tülbentle sarıp sarmaladığı paltoyu yavaşça çıkardı, sonra tülbenti katlayıp ileride yeniden kullanmak üzere cebine koydu. Paltoyu çıkarınca bir kez daha büyük bir gururla eserini inceledi, daha sonra iki eliyle iyice kavrayarak ustaca bir hareketle Akaki Akakiyevich'in omuzlarına bırakıverip birkaç kez aşağı doğru çekti, eliyle arkasını da düzelterek iyice üzerine yerleştirdi. Bir süre Akaki Akakiyevich'in omuzlarında düğmeleri iliklenmeden duran eserini seyretti. Akaki Akakiyevich yaşının da verdiği tecrübeyle paltoyu tam olarak giyip manşet boyunu da görmek istedi. Petrovic hemen ona yardım etti, baktılar kollar da tam oturmuştu. kısaca palto, üzerine tıpatıp uymuş, tam Akaki Akakievich'in ölçülerine göre olmuştu. Fırsat bu fırsattır diye düşünen Petrovich, küçük bir sokakta yaşadığı, terzi tabelası bile olmadığı ve Akaki Akakievich'i çok uzun zamandan beri tanıdığı için paltoyu bu kadar ucuza diktiğini ve eğer aynı paltoyu Nevski Bulvarı'ndaki bir terziye diktirmeye kalksaydı, sırf terzilik için kendisinden 75 ruble alacaklarını söylemekten de geri durmadı. Akaki Akakievich bu konuda Petrovich'le tartışmaya girmekten kaçınmıştı. Çünkü onun telaffuz etmekten hoşlandığı korkunç rakamlardan oldum olası korkardı. Borcunu ödedi, teşekkür etti ve üzerinde yeni paltosuyla daireye gitmek için oradan ayrıldı. Peşinden Petrovich de dışarı çıkıp sokakta durdu, arkadan uzun uzun paltoyu seyretti, sonra yandaki sokağa dalıp kestirmeden Akaki Akakievich'in önüne çıkarak bu kez de paltosunu ön cepheden izledi. Bu sırada Akaki Akakievich bayramlıklarına yeni kavuşmuş bir çocuk gibi mutluluktan havalara uçarak yürüyordu. Attığı her adımda omuzlarında yeni paltosunun olduğunu düşünüyor, içi içine sığmıyordu. Hatta yüreğinde dalga dalga kabaran mutluluk sayesinde birkaç kez gülümsedi bile yürürken. Halinden hoşnut olmaması için hiçbir sebep yoktu. Paltosu onu hem sıcacık tutuyordu hem de gerçekten çok güzel bir paltoydu. Ne kadar yürüdüğünün farkına bile varmadan kendini dairede buldu. Vestiyerde paltosunu çıkardı, her tarafına bir kez daha göz gezdirdi, sonra da onu vestiyer görevlisinin itinalı ellerine emanet etti. Nasıl oldu bilmiyoruz ama dairede bulunanların hepsi Akaki Akakievich'in yeni bir paltosu olduğunu, eski sabahlığın artık tedavülden kalktığını hemen öğrenmişti. Herkes bir anda yeni paltoyu görmek için vestiyere hücum etti. O kadar büyük bir coşkuyla karşıladılar ki Akaki Akakievich'i, tebrikleri ilkin gülümseyerek kabul eden memurumuz bir süre sonra utanıp sıkılmaya başladı. Yanına gelen herkes yeni paltonun ıslatılması gerektiğini söylüyordu. En azından hepsini bir akşam çaya davet etmeliydi. Akaki Akakievich'in şaşkınlıktan dili tutuldu. Ne cevap vereceğini, bu durumdan nasıl kurtulacağını kestiremedi. Birkaç dakika sonra hepten kızararak etrafındakileri bunun yeni bir palto olmadığına, yani o kadar da yeni sayılamayacağına safça inandırmaya çalıştı. Sonunda memurlardan biri, daha doğrusu şeflerden birinin yardımcısı, muhtemelen bünyesinde zerre kadar kibir barındırmadığını, kendinden aşağı pozisyonlarda çalışanlarla bile birlikte vakit geçirilebileceğini cümle aleme göstermek adına "Pekala, pekala," dedi. "Akaki Akakievich'in yerine ben veriyorum daveti. Bu akşam hepinizi evimde çaya bekliyorum. Hem tesadüf işte, benim de doğum günüm bugün." Tüm memurlar şef yardımcısının yeni yaşını kutlayıp yapmış olduğu teklifi seve seve kabul ettiklerini belirttiler. Akaki Akakievich tam bahaneler uydurup gelemeyeceğini söyleyecekti ki memurlar hep bir ağızdan bunun büyük bir saygısızlık olacağını, teklifi kesinlikle geri çeviremeyeceğini söyleyerek ısrar edince o da çaresiz daveti kabul etti. Hatta daha sonra bu davet sayesinde akşam da yeni paltosunu giyme fırsatı bulacağını fark edince daveti kabul ettiğini sevindi bile. O gün Akaki Akakievich'in en coşkulu günüydü. Evine son derece mutlu bir şekilde döndü. Paltosunu çıkardı, dikkatli bir şekilde duvara astı, hayranlıkla bir kez daha hem kumaşını hem de astarını inceledi, sonra da aralarında karşılaştırma yapmak için önceden palto niyetine kullandığı paramparça olmuş sabahlığı çıkardı. İkisini şöylece bir süzdükten sonra kahkahayı patlattı. "Tanrım, aralarında dağlar kadar fark vardı. Hatta epey zaman sonra yemek yemek için sofraya oturduğunda bile sabahlığının durumu aklına geldikçe gülmeye devam etti." Neşeli bir şekilde yemeğini yedi ve yemekten sonra tek satır bile temize çekmedi. Onun yerine yatağına yatıp kısa bir süre için dinlenmeyi tercih etti. Hava iyice kararınca kalktı, bir çırpıda giyindi, paltosunu omzuna aldı ve dışarı çıktı. Ne yazık ki daveti veren memurun tam olarak nerede yaşadığını söyleyemeyeceğiz. Zira hafızamız hazin bir şekilde artık bizi yanıltmaya başladı. Petersburg'da bulunan her şey, bütün sokaklar, bütün evler kafamızda karman çorman olmuş durumda ve bu bilgilere dayanarak herhangi bir yeri tarif etmek pek de mümkün görünmüyor. Yine de en azından şunu söyleyebiliriz. Şef yardımcısı şehrin iyi semtlerinden birinde,
Dolayısıyla da Akaki Akakievich'in evine pek de yakın olmayan bir yerde yaşamaktaydı. Önce pek iyi aydınlatılmayan, ıssız sokaklardan yürümesi gerekiyordu. Akaki Akakievich'in ama sonra daveti veren şef yardımcısının evine yaklaştıkça geçtiği sokaklar daha canlı, kalabalık ve daha aydınlık olmaya başladı. Artık adım başı bir yayaya denk geliyor, hatta bunların arasında güzel giyimli kadınlar ve yakası kunduz derisinden paltolar giymiş adamlar da göze çarpıyordu. Süklüm püklüm arabacıların kullandığı, tahta korkulukları pirinç çivilerle çakılmış basit kızaklara daha az rastlanıyor, onların yerini koyu kırmızı renkte kadife şapkalarıyla iyi giyimli arabacıların sürdüğü, üzerine ayı postu serilmiş, her yeri verniklenmiş kızaklar alıyordu. Sürücünün oturduğu yer bile özenle dayanıp döşenmiş arabalar, tekerlekleri karda gıcırdayarak uçarcasına geçiyordu sokaklardan. Akaki Akakievich tüm bunlara hayatı boyunca hiç görmediği şeylermiş gibi bakıyordu. Kim bilir en son ne zaman geceleyin sokağa çıkmıştı. Işıl ışıl bir dükkan vitrininin önünde merakla durdu, gözü bir tabloya takılmıştı. Tabloda güzel bir kadın, ayakkabısını çıkarırken resmedilmiş, biçimli bacağı bütünüyle ortaya çıkmıştı. Arka tarafta uzun favorili, keçi sakallı bir adam başka bir odanın kapısından başını ileri doğru uzatmış, kadını seyrediyordu. Akaki Akakievich başını salladı ve gülümseyip yoluna devam etti. Peki neden gülümsemişti ki? Acaba kendisine pek tanıdık gelmese bile aslında her erkeğin benliğinin derinliklerinde var olan bir duygunun içinde kımıldandığını hissettiği için mi? Yoksa diğer memurlar gibi, şu Fransızlar, ne denilebilir ki eğer bir şeyi gerçekten isterlerse mutlaka türünden bir şey düşündüğü için mi? Belki de bunların hiçbiri değildi aklından geçirdikleri. Kim bilir? Ne de olsa insan ruhunun derinlerine gizlice süzülüp neler düşündüğünü öğrenmek pek mümkün değil. Akaki Akakievich sonunda şef yardımcısının oturduğu güzel binaya vardı. Merdivenler fenerlerle aydınlatılmıştı. Daire ikinci kattaydı. Antreye girince duvarın dibinde yan yana dizili duran birkaç sıra çizme gördü. Onların arasında odanın orta yerinde bir semaver etrafa dalga dalga buhar salarak fokurdamaktaydı. Duvardaki askıda paltolar ve kabanlar asılıydı. Aralarında yakası kunduz kürkünden olanlar da vardı, kadifeden olanlar da. İçerideki odadan gürültü ve konuşma sesleri geliyordu. Birden kapı açılıp evin hizmetkarı elindeki tepsiyle dışarı çıkınca gürültü bir kat daha arttı. Tepsinin üzerinde bulunan boş bardaklardan, sütlükten ve bisküvi sepetinden memurların uzun zaman önce toplandıkları ve ilk çaylarını çoktan içmiş oldukları anlaşılıyordu. Akaki Akakievich paltosunu kendi elleriyle asıp odaya girdiğinde hiç de alışık olmadığı bir manzarayla karşılaştı. Etrafı aydınlatan mumların, kalabalık memur topluluğunun ve ağızlarında tüttürdükleri pipoların, oyun masalarının görüntüsü ve dört bir yandan yükselen konuşmaların, yerlerinden oynatılan sandalyelerin çıkardığı gıcırtıların yarattığı gürültü onu sersemletmeye yetti de arttı bile. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmez bir halde odanın ortasında duraklayıverdi. Bu esnada orada bulunanlar çoktan Akaki Akakievich'in geldiğini fark etmiş, esaslı bir yaygara koparmış ve sürü halinde bir kez daha yeni paltoyu incelemek bahanesiyle antreye doğru atağa kalkmışlardı. Akaki Akakievich bu durumdan biraz utanıp sıkıldıysa da çok temiz kalpli bir adam olduğu için paltosunun gördüğü ilgi ve övgü karşısında sevinç duymaktan kendini alamadı. Zaten kısa bir süre sonra tüm davetliler Akaki Akakievich'i de paltosunu da bir kenara bırakıp ilgilerini her zaman olduğu gibi kağıt oyunları için hazırlanan masalara yönelttiler. Bütün bu gürültü, kalabalık, konuşmalar Akaki Akakievich için alışılmadık, ilginç şeylerdi. Nasıl davranması gerektiğini, ellerini, kollarını, bacaklarını nereye koyacağını, bedenini nasıl kullanacağını hiç bilmiyordu. Sonunda kağıt oynayanların yanına ilişiverdi. Önce biraz oyunu izledi, sonra bakışlarını teker teker oyuncuların yüzlerinde gezdirdi, birkaç dakika sonra da sıkılarak esnemeye başladı. Uyku saati çoktan gelip geçmişti bile.
Ev sahibiyle vedalaşarak oradan ayrılmak istedi ancak yeni paltosunun şerefine bir kadeh şampanya içmeden hiçbir yere gidemeyeceğini söyleyerek onu bırakmadılar. Bir saat sonra sebze salatası, söğüş dana eti, ezme, börek ve şampanyadan oluşan yemek servisi yapıldı. Kendisine zorla içirilen iki kadeh şampanya, Akaki Akakievich'in etrafında olup bitenleri daha keyifli bir şekilde izlemesine ortam hazırladıysa da saatin 12'yi vurduğunu ve onun çoktan eve dönmüş olması gerektiğini unutmasını sağlayamadı. Belki gitmekten vazgeçirmeye çalışır diye ev sahibine görünmeden sessizce odadan çıktı, antrede paltosunu aradı ve onu ne yazık ki yerde sürünür vaziyette buldu. Elini alıp silkeledi, üzerine yapışmış tozları, tüyleri temizledi, omzunu aldı ve merdivenlerden inerek sokağa çıktı. Dışarısı hala ışıl ışıldı. Hizmetkar takımının en gedikli müşterilerin uğrak yeri olan birkaç kulüp hala açıktı. Kapalı gibi görünenlerin bile pencerelerinden dışarıya ışık huzmeleri süzülüyor, bu da bu kulüplerin henüz tam olarak boşalmadığını, bu saate kadar nerede kaldıkları konusunda efendilerini merakta bırakan hizmetçi ve uşakların sohbetlerini henüz bitirmediklerini gösteriyordu. Akaki Akakievich neşeli bir şekilde yürüyordu sokakta. Hatta nedendir bilinmez, yanı başından şimşek hızıyla geçen ve vücudunun her yeri ayrı ayrı oynayan bir kadının arkasından koşturmaya başladı bile. Ancak sonra hemen toparlandı ve kendisini etkisi altına alan bu heyecana nasıl kapıldığına şaşırarak tekrar eskisi gibi sakin sakin yürümeye devam etti. Çok geçmeden gün içinde bile çok hareketli olmayan, geceleri ise daha da sessizleşen boş sokaklar boyunca yürüdü. Gecenin bu saatinde her yer her zamankinden daha cansız ve tenha görünüyordu. Yağları bitmeye yüz tutan sokak fenerleri kendilerini bile zor aydınlatıyordu artık. Sonra tahta çitlerin çevrelediği ahşap evleri gördü, etrafta tek bir canlı bile yoktu. Yalnızca sokakları kaplayan karın ışıltısı ve kepenkleri çoktan uykuya dalmış alçak çatılı kulübelerin karartıları seçilebiliyordu. Akaki Akakievich, sokağın uçsuz bucaksız bir meydanla kesildiği yere yaklaştı. Meydan, öbür ucunda güçlükle görülebilen evleriyle insanın tüylerini ürperten bir çöle benziyordu. Çok uzakta, Tanrı bilir belki de dünyanın öbür ucunda bir bekçi kulübesinden süzülen ışık belli belirsiz titreşiyordu. Akaki Akakievich'in keyfi kaçtı. Kötü bir şeyler olacağını sezmiş gibi korka korka ilerlemeye başladı sokakta. Önce dönüp arkasına baktı, sonra da sağını solunu kolaçan etti, dört bir yanı uçsuz bucaksız denizlerle çevrili gibiydi. Yok yok, etrafa bakmasam daha iyi olacak diye düşünerek gözlerini kapattı ve yine yürümeye başladı. Meydanın sonuna yaklaşıp yaklaşmadığını görmek için gözlerini açtığında karşısında neredeyse burnunun dibinde bıyıklı bir takım adamların durmakta olduğunu fark etti. Neye benzediklerini pek de ayırt edemedi. Gözleri karardı. Kalbi sanki yerinden fırlayacakmış gibi çarpmaya başladı. İçlerinden biri Akaki Akakievich'in yakasına yapışarak "Ey, bu palto benim!" diye kükredi. Akaki Akakievich tam "İmdat, can kurtaran yok mu?" diye bağıracaktı ki diğer adam memur kafası büyüklüğündeki yumruğunu onun ağzına dayayarak "Sıkıysa bağır bakalım!" diye bir tehdit savurdu. Akaki Akakievich sadece paltosunu üzerinden çekip çıkardıklarını ve tekmelerle ona giriştiklerini hissetti. Yüzüstü karların içine yuvarlandı, görüp duyduğu başka da bir şey olmadı. Birkaç dakika sonra kendine geldi, ayağa kalktı ama adamlar çoktan yok olmuştu. Akaki Akakievich zangır zangır titrediğini, paltosunun da üzerinde olmadığını fark etti ve avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Ancak görünüşe bakılırsa sesini meydanın diğer ucuna kadar ulaştırmayı başaramayacaktı. Umutsuzluk içinde ama bir an bile bağırmaktan vazgeçmeyerek meydanın öbür tarafındaki bekçi kulübesine doğru koşmaya başladı. Kulübenin yanında uzun sopasına yaslanarak ayakta duran bekçi, uzaktan kendisine doğru bağıra çağıra koşan bu tanrının cezası herifin kim olduğunu görmek için merakla onu izliyordu. Bekçinin yanına varır varmaz zar zor nefes alarak "Gözünün önünde adam soyuyorlar, sense burada uyuklayıp duruyorsun." diye çıkıştı. Bekçi ise Akaki Akakievich'in meydanın orta yerinde iki adam tarafından durdurulduğunu fark ettiğini ama adamların onun arkadaşları olduğunu düşündüğünü, kendisine boş yere bağırıp çağırmak yerine ertesi gün karakola gidip polis müfettişiyle konuşması gerektiğini, onun paltosunu çalanları mutlaka bulacağını söyledi. Akaki Akakievich perişan bir halde evine döndü. Şakaklarıyla kafasının arka kısmında kalan bir tutam saç da darmadağın olmuştu. Sağ solu, göğsü, pantolonunun her tarafı karla kaplanmıştı. Yaşlı ev sahibesi, birinin kapıyı kıracakmış gibi vurduğunu duyunca yatağından fırladı, telaştan sadece tek ayağına terlik giyerek açmak için kapıya doğru koştu. Geceliğinin önünü eliyle kapamaya çalışarak kapıyı araladığında, karşısında Akaki Akakievich'i perişan bir halde buldu. Şaşkınlıktan bir adım geri sıçradı. Akaki Akakievich başına gelenleri teker teker anlattı. Kadıncağız ah vah edip dövünerek doğruca Bölge Emniyet Müdürlüğü'ne gitmesi gerektiğini, eğer mahalle karakoluna giderse oradakilerin kendisini kandıracağını, vaatlerde bulunup hiçbirini yerine getirmeyeceklerini, onu boş yere oyalayacaklarını, bu yüzden doğruca Bölge Emniyet Müdürü'ne gitmesinin en iyi çözüm olduğunu, aslında müdürü de tanıdığını, bir zamanlar yanında aşçı olarak çalışan ananın artık emniyet müdürünün yanında dadı olarak çalıştığını, ayrıca kendisinin de müdürü sık sık evlerinin önünden geçerken gördüğünü, adamın her pazar kiliseye gidip duasını eden, herkese samimiyetle yaklaşan biri olduğunu, tüm bu saydıklarından dolayı müdürün iyi niyetine inandığını söyledi. Akaki Akakievich ev sahibesinin öğütlerini dinledikten sonra üzgün bir şekilde odasının yolunu tuttu. O geceyi nasıl geçirdiğini, kendini bir başkasının yerine koymayı başarabilenler az çok tahmin edebilir zaten. Sabah erkenden emniyet müdürünün evine doğru yol aldı. Ancak müdürün henüz uyanmadığını söylediler. Saat 10'da tekrar gitti, müdür hala uyuyordu. Saat 11'de gitti, müdürün evde olmadığını söylediler. Öğle tatilinde gitti ama bu kez de bekleme odasındaki görevliler onu içeri almak istemediler. Müdürle hangi konuda görüşeceğini, oraya geliş sebebini, olayın tüm detaylarını anlatması için ısrarcı oldular. Durum böyle olunca Akaki Akakievich hayatında ilk defa kişiliğini ortaya koymaya çalışarak kendinden emin, tavizsiz bir ses tonuyla müdürü bizzat görmesi gerektiğini, bunu engellemeye cüret edemeyeceklerini, bir hükümet meselesini görüşmek üzere bir devlet dairesinden gönderildiğini, onlar hakkında şikayette bulunursa hepsinin gününü göreceğini söyledi. Bunun üzerine görevliler tek kelime bile etmeye cesaret edemedi. İçlerinden biri müdüre haber vermeye gitti. Müdür, paltonun çalınması ile ilgili hikayeyi son derece ilginç karşıladı. Asıl konuyla ilgileneceği yerde, Akaki Akakievich'e konuyla ilgisi olmayan sorular sormaya başladı. Neden evine o kadar geç bir saatte dönüyormuş, yoksa şu malum evlerden birine mi gidiyormuş, yoksa olay gerçekleştiğinde o evlerden birinden mi dönmekteymiş? Bu sorular karşısında Akaki Akakievich o kadar utanıp sıkıldı ki, paltosuyla ilgili bir soruşturma açılıp açılmayacağını bile öğrenmeden oradan ayrıldı. O gün, memuriyet hayatında ilk kez daireye uğramadı. Ertesi gün beti benzi atmış bir halde ve sırtında artık daha da acınacak bir durumda olan eski sabahlığıyla daireye gitti. Paltonun çalınma haberi, her ne kadar aralarında Akaki Akakievich'le dalga geçmek için bu fırsatı bile kaçırmayı göze alamayan bazı memurlar olsa da dairedekilerin çoğunun yüreğini parçaladı. Ona yardım etmek için aralarında para toplamaya karar verdiler. Ancak pek de işe yarar bir meblağ toparlamayı beceremediler. Çünkü o ay hem müdürün portresinin yapılmasına katkıda bulunmak, hem de şube müdürünün tavsiye ettiği bir kitabı satın almak için, ki kitabın yazarı kendilerinin yakın arkadaşıydı, oldukça fazla para harcamışlardı. Bu yüzden de toplanan para lafı bile edilemeyecek kadar cüz'i bir miktardı. Akaki Akakievich'in haline acıyan memurlardan biri, hiç değilse bir yol göstererek ona yardım etmeye karar verdi ve mahalle karakoluna gitmemesini söyledi. Çünkü onların sırf amirlerinin gözüne girmek için paltosunu bulmayı başarsalar bile paltonun kendisine ait olduğuna dair kat'i deliller sunamadığı takdirde paltoya el koyacaklarını, bu yüzden yapılacak en iyi şeyin bir mühim adama başvurmak olduğunu, çünkü mühim adamın gerekli yerlerle yazışarak, gerekli kişilerle bağlantıya geçerek işin istediği doğrultuda sonuçlanmasını sağlayabileceğini söyledi. Akaki Akakievich çaresiz mühim adama gitmeye karar verdi. Mühim adamın tam olarak ne işle meşgul olduğu, bugüne kadar hala netlik kazanmayan bir konudur. Şunu da belirtelim ki, kendileri yalnızca kısa bir süre önce mühim adam olmuştu ve daha önceleri mühim bir adam değildi. Aslında kendisinden daha mühim olan diğer adamlarla karşılaştırılınca,
bu adamın konumu hala pek de mühim olarak değerlendirilemezdi. Gel gelelim bu gibi aslında mühim olmayan adamların çevresinde onların mühim adam olarak görülmesini sağlayan insanlar da her zaman var olmuştur. Kaldı ki bizim sözünü ettiğimiz mühim adam da bulunduğu konumun önemini diğerlerinin gözünde elinden geldiğince yükseltmek için türlü çarelere başvurmuştu. Örneğin daireye geldiğinde emrinde çalışan tüm memurların kendisini karşılamak için merdivenlere çıkmasını emir vermiş, kimsenin gerekli işlemler harfiyen yerine getirilmeden huzuruna çıkmaya cüret etmemesini emretmişti. Önce görüşmek istedikleri konuyu kayıt memuruna bildirmeliydiler. Kayıt memuru bunu yazmana, yazman da düzeltmene ya da ast-üst ilişkisine göre sırada kim varsa ona iletmeliydi. Konu ancak bu sıra izlenerek kendisinin görüşüne sunulmalıydı. İşte kutsal Rusya'mız taklitçilik hastalığına bu derece kapılmış durumda. Herkes amirlerine özeniyor, herkes birbirine amirlik taslıyor. Bakın şöyle bir olay duydum geçenlerde. Bir kalem memuru küçük bir daireye kalem şefi olarak atanmış. Atanır atanmaz da kendisine özel bir oda hazırlatmış. Kapısına bölüm şefi diye tabela astırmış. Girişe de kırmızı yakalı, kravatlı bir odacı konuşlandırmış. Adamcağız eli kapının kolunda, hazır ol da bekleyip içeri gireceklere kapıyı açıyormuş. İşin komik tarafı bu şef odası normal boyutlarda bir yazı masasının bile güç bela sığdığı küçücük bir odaymış. Bizim sözünü edeceğimiz mühim adamın alışkanlıkları gösterişli ve ciddi fakat çok da karmaşık değildi. Çalışma sisteminin temelinde disiplin yer almaktaydı. Disiplin, disiplin ve yine disiplin der dururdu ve son kelimeyi söylerken genellikle konuştuğu kişinin yüzüne, hükmeden tarafın kendisi olduğunu vurgulamak için dik dik bakardı. Aslında bunu yapması için bir sebep de yoktu. Çünkü şefliğini yapmakta olduğu kalemde, İşlerin yürümesini sağlayan altı üstü 10 kişi vardı ve hepsi de onun karşısında gereğinden fazla korkar, uzaktan geldiğini gören herhangi biri derhal işi gücü bırakır, o odadan çıkıncaya kadar tüm dikkatini ona yöneltmiş bir şekilde hazır ol da beklerdi. Kendinden alt seviyedeki memurlarla hep onları azarlar gibi konuşur ve söylediği şeyler genelde şu üç cümleyle sınırlı kalırdı. ''Bu ne cüret? Siz kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz?'' ''Karşınızda kim var, farkında mısınız?'' Aslında özünde iyi bir adamdı. Arkadaşlarıyla iyi geçinir, yardımlaşmayı severdi. Ancak aldığı terfi onun başını döndürmüştü. Terfi eder etmez adama bir şeyler oldu. Kafası karıştı, dengesi bozuldu, nasıl davranacağını hepten şaşırdı. Eğer kendi seviyesindeki kimselerle birlikteyse yine son derece terbiyeli, kibar biri oluveriyor, onlarla arasındaki ilişkiyi düzeyli bir şekilde devam ettirebiliyordu. Ancak kendisinden bir derece bile alt seviyede bulunan memurların arasına girer girmez bambaşka biri olup çıkıyordu. Ağzını bıçak açmıyor, bir köşede öylece susup oturuyordu. Bu hali etrafındakilerin kendisine acımasına sebep oluyor, bu da bir yana aslında zamanını çok daha keyifli bir şekilde geçirebileceğini o da fark ediyordu. Bazen gözlerinden etrafında sürüp giden ilgi çekici sohbetlere katılmak için güçlü bir istek duyduğu okunabiliyordu. Ancak bu davranışın bulunduğu konuma uymayacağı, laubaliliğe ortam hazırlayacağı ve itibarını zedeleyeceği endişesiyle hep kendini geri çekiyordu. Vakur bir edayla hiç sesini çıkarmadan bir köşede oturuyor, ağzından nadiren bir iki kelime çıkıyordu. Bu yüzden de son derece sıkıcı biri diye anılma şerefine nail olmuştu. İşte dostumuz Akaki Akakievich'in yardımını rica ettiği mühim adam böyle birisiydi ve bu rica için ona en uygunsuz zamanda gitmişti. Gerçi zaman Akaki Akakievich açısından müsait değildi. Yoksa mühim adam o sırada gayet uygundu. Odasında yıllardır görmediği çocukluk arkadaşıyla son derece neşeli bir şekilde sohbet ediyordu. Bu esnada Başmaçkin adında birinin geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini öğrendi. Ters ters, ''Kimin nesiymiş peki?'' diye sordu. ''Bir memur'' diye cevap verildi sorusuna. ''Ha, bekleyebilir öyleyse. Şu anda hiç vaktim yok.'' dedi mühim adam. Bu noktada vakti olmadığını söyleyen mühim adamın yalan söylediğini belirtmek zorundayız. Aslında vakti vardı tabii ki. arkadaşıyla konuşabilecekleri her şeyi çoktan konuşmuşlar ve sohbetleri artık son derece uzun süren suskunluklarla bölünmeye başlamıştı. Sadece ara sıra birbirlerinin dizlerine neşeyle vurup bozuk plak gibi ''İşte böyle Ivan Abramovich'' ''Ya demek öyle Stefan Barlamovich'' diye sayıklıyorlardı. Buna rağmen sırf birkaç sene önce memuriyeti bırakıp köye yerleşen arkadaşına memurların kendisiyle görüşmek için ne kadar uzun bir süre beklemeleri gerektiğini göstermek için Akaki Akakievich'i bekletmelerini emretmişti. Nihayet arkadaşıyla uzun uzun konuştuktan, daha doğrusu bol bol sustuktan ve rahat koltuklarında arkaya doğru kaykılarak birer sigara daha tüttürdükten sonra mühim adam sanki birdenbire hatırlamış gibi elinde kendisine imzalatmak üzere getirdiği kağıtlarla kapıda bekleyen sekreterine dönerek ''Ha bu arada bir memur bekliyordu değil mi? Söyleyin içeri gelsin.'' dedi. Akaki Akakievich'in mütevazı halini ve eskimiş üniformasını görünce terfi edip şef olmadan önce odasında aynanın karşısına geçip binlerce kez kendi kendine provasını yaptığı sert, hükmeden ses tonuyla ''Ne istemiştiniz?'' diye sordu. Odaya zaten çekinerek giren Akaki Akakievich bu tavır karşısında biraz afalladı ve elinden geldiğince ama her zamankinden daha çok ''Şey işte'' diyerek yepyeni bir paltosu olduğunu, acımasızca kendisine saldıran hırsızların onu çaldığını, bu yüzden kendisi gibi yüksek mevkideki birine, mesela emniyet müdürüne ya da başka birine paltosunu bulmaları için bir dilekçe yazmasını rica etmeye geldiğini anlattı. Şef kendisine doğrudan doğruya başvurulmasını büyük bir saygısızlık olarak değerlendirdi. ''Başka emriniz Paşa Hazretleri?'' diye çıkıştı. ''Hiç yol yordan bilmez misiniz siz? Bu makama doğrudan doğruya başvurabileceğinizi mi sanıyorsunuz? İşlerin nasıl yürüdüğünüzden haberiniz yok mu? Önce bir dilekçeyle kaleme başvurmalıydınız. Dilekçeniz masa şefine iletilmeliydi. Oradan bölüm şefine, oradan da sekretere ve sekreterden de bana ulaşmalıydı.'' Akaki Akakievich'in her yanını ter basmıştı. Büsbütün kırılmak üzere olan cesaretini toplamaya çalışarak ''Ama sayın ekselansları'' dedi. ''Size şey zahmet vermek cüretini gösterdim yüce ekselansları çünkü sekreterler şey onlara pek güvenilmez de.'' ''Ne? Ne?'' diye çıkıştı mühim adam. ''Bu cesareti nereden buluyorsunuz? Kim sokuyor kafanıza bu düşünceleri? Amirlerine, büyüklerine karşı saygı diye bir şey kalmadı şu gençlerde.'' Görünüşe bakılırsa mühim adam Akaki Akakievich'in 50 yaşının üzerinde olduğunu fark etmemişti. Çünkü Akaki Akakievich'e genç diyebilmek için onu ancak 70 yaşında birisiyle karşılaştırmak gerekirdi. ''Bu ne cüret? Siz kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Karşınızda kim var? Farkında mısınız?'' Bunları söylerken ayağını sertçe yere vuruyor ve avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Akaki Akakievich korkudan taş kesilmişti. Sendeledi, tüm vücudu zangır zangır titremeye başladı, adeta artık ayakta duramıyordu. Eğer odacılar yetişip onu tutmasaydı, olduğu yere yığılacaktı. Odadan çıkardıklarında artık kendinde değildi. Mühim adama gelince, beklediğinin de ötesinde bir etki yaratmaktan, bir çıkışıyla karşısındaki adamı ayakta bile duramaz hale getirebildiğini göstermekten, alabildiğine hoşnut, olan biteni nasıl karşıladığını görmek için arkadaşına kaçamak bir bakış fırlattı. Onun da tedirgin olduğunu, hatta biraz da korkmaya başladığını görünce mutluluğu ikiye katlandı. Merdivenlerden nasıl indi, sokağa nasıl çıktı, bunlara dair hiçbir şey hatırlamıyordu Akaki Akakievich. Ne kollarını ne de bacaklarını hissediyordu. Hayatı boyunca bir şeften, üstelik de başka bir dairenin şefinden böyle ağır bir azar işitmemişti. Dışarıda şiddetli bir tipi vardı. Uğulduyarak esen rüzgar sokakları esir almıştı. Akaki Akakievich ağzı bir karış açık halde yürürken ayağı kaldırıma takıldı. Rüzgar, Petersburg'da her zaman olduğu gibi dört bir yandan, bütün sokak başlarından üzerine doğru esiyordu. Hemen boğazı ağrımaya başladı. Eve vardığında tek kelime bile edecek gücü kalmamıştı. Kendini yatağa attı. İşitilen esaslı bir azar, kimi zaman insanı bu hallere düşürebiliyordu işte. Ertesi gün Akaki Akakievich'in ateşi iyice yükseldi, sayıklamaya başladı. Eksik olmasın Petersburg ikliminin cömert yardımları sayesinde hastalığı tahmin edilemeyecek kadar hızlı ilerleme kaydetti. Kendisini muayene etmek için gelen doktor, Akaki Akakievich'in nabzına baktıktan sonra derdine derman olacağından filan değil de sırf hastası tıbbi yardımın nimetlerinden mahrum kalmasın diye ona lapasalık verdi ve yalnızca 2 günlük ömrü kaldığını söyledi. Sonra ev sahibesine dönerek, ''Siz de anacığım vakit kaybetmeden bir çam tabut siparişi vermelisiniz. Zira meşe tabut onun gibi birine pahalı gelecektir.'' dedi. Akaki Akakievich bu meşum açıklamayı duymuş muydu? Eğer duyduysa bu sözler gerçekten onu sarsmış mıydı, orası belli değil. O sırada zavallı adamcağız ateşler içinde yanıyor, sürekli bir şeyler sayıklıyordu. Gözünün önünde hiç durmadan birbirinden tuhaf sahneler canlanıyordu. Petrovic'i görüyor, ona üzerinde hırsızları yakalamak için tuzaklar bulunan bir palto dikmesi için sipariş veriyordu. Hırsızların yatağının altında saklandıklarını sanıyor ve yorganının altına kadar giren bir hırsızı yakalayıp oradan çıkarması için ev sahibesinin yanına çağırıp duruyordu. Bazen yepyeni bir paltosu olmasına rağmen neden karşısında eski sabahlığının asılı durduğunu soruyordu. Bazen de şefin karşısında ayakta durup ondan esaslı bir papara yediğini sanıyor ve ''Affedersiniz ekselansları, haklısınız ekselansları'' diye sayıklıyordu. Bir süre sonra hiddetleniyor, ağza alınmayacak sözleri birbiri ardına savuruyordu. Akaki Akakievich'in ağzından bu tür sözler döküldüğüne hiç şahit olmayan yaşlı ev sahibesi endişeyle istavroz çıkarıyordu. Kadıncağızı daha çok dehşete düşüren şey de bu küfürlerin hemen ardından ekselansları sözünün geçiyor olmasıydı. Bir süre sonra iyice saçmalamaya başladı. Söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Yalnız şurası açıktı. Zırvaladığı lafların tümü paltoyla alakalıydı. Nihayetinde zavallı Akaki Akakievich ruhunu teslim etti. Odasına da eşyalarına da mühür vurulmadı. Çünkü ne bir mirasçısı vardı ne de geriye miras diye adlandırılabilecek bir şey bırakmıştı. Tüm eşyası bir deste divit, 2 düzine beyaz kağıt, 3 çift çorap, pantolonundan düşen 2 ya da 3 tane düğme ve siz dinleyicilerimizin zaten aşina olduğu o eski sabahlıktan ibaretti. Bu büyük servet kime nasip oldu, orasını Tanrı bilir. Doğrusu öykünün yazarı bile bu konuyu araştırmak için çaba sarf etmemiştir. Akaki Akakievich toprağa verildi ve Petersburg onsuz kaldı. Sanki bu kentte böyle biri hiç var olmamıştı. Davasına kimsenin sahip çıkmadığı, kimsenin yakınlık göstermediği, bir iğnenin ucuna yerleştirdiği sıradan bir sineği bile alıp mikroskop altında incelemeyi ihmal etmeyen doğa bilimleri uzmanlarının dahi dikkatini çekmeyen bir yaratık, ömrünün son günlerinde de olsa palto biçimine bürünmüş ışıl ışıl bir misafir tarafından ziyaret edilmiş, yoksulluk içinde geçen kasvetli yaşamı bir an için bile olsa renklenmiş, sonra da çarların ve dünyadaki diğer tüm hükümdarların üzerine çöken felaket, onun karşısında belirmiş, yıllarca dairedeki arkadaşlarının acımasız alaylarına sabırla katlanan Akaki Akakievich bir hiç uğruna bu dünyadan sessizce göçüp gitmişti. Ölümünden birkaç gün sonra Akaki Akakievich'in evine çalıştığı daireden bir odacı gönderildi. Şefi hemen işinin başına dönmesini emrediyordu. Odacı daireye geri döndüğünde Akaki Akakievich'in artık işe gelemeyeceğini bildirdi. Kendisine neden diye sorulunca da ''Şey, gelemez çünkü ölmüş, 4 gün önce toprağa vermişler.'' diye cevap verdi. Akaki Akakievich'in ölümünden dairedekiler bu şekilde haberdar oldu. Ertesi günse yerinde başka bir memur oturuyordu. Yeni memur Akaki Akakievich'e göre oldukça uzun boyluydu ama yazısı onunki gibi düzgün değil, daha çarpıktı. Akaki Akakievich'le ilgili anlatacaklarımızın bu kadarla kalmayacağı kimin aklına gelirdi ki? Yaşadığı süre boyunca kimsenin farkına bile varmadığı bu adamın, ölümünden sonra birkaç gün daha bu dünyada varlığını hissettirme şansının kendisine bahşedileceğini kim düşünebilirdi? Ama oldu işte ve anlattığımız hazin hikaye beklenmedik bir şekilde fantastik bir sonla noktalanıyor. Birdenbire Petersburg'da bir takım söylentiler yayılmaya başladı. Anlatılanlara göre Kalinkin Köprüsü civarında geceleri memur kılığında bir hortlak görülmeye başlamıştı. Hortlak çaldırdığı paltosunu arıyor ve rütbesine ya da unvanına bakmadan karşısına çıkan herkesin sırtından paltosunu çekip alıyordu. Paltonun özellikleri hakkında da herhangi bir ayrım yapmıyordu.
yakası kedi ya da kunduz kürkünden olmuş, vatkalı olmuş, vatkasız olmuş, rakun kürkünden ya da tilkiden ya da ayı postundan olmuş hiç fark etmiyordu. Kısacası insanoğlunun kendi bedenini örtmek için kullandığı her türden deri ve kürkten yapılmış paltoya el koyuyordu. Dairedeki memurlardan biri hortlağı kendi gözleriyle gördüğünü ve ilk bakışta onu Akaki Akakiyeviç'e benzettiğini söylüyordu. Ancak adamcağız o sırada öyle büyük bir korkuya kapılmıştı ki oradan elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde koşarak uzaklaştığı için hortlağı adam akıllı görememiş, sadece uzaktan parmağını tehdit eder gibi kendisine doğru uzattığını seçebilmişti. Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyordu. Sadece sıradan memurların değil, üst düzey görevlilerin bile paltoları sırtlarından zorla çekilip alındığı için hepsinin boynu ve omuzları soğuktan tutulmaya başlamıştı. Polise derhal ne gerekiyorsa yapılıp, ölü ya da diri bu hortlağın yakalanması ve diğerlerine ibret olsun diye en sert şekilde cezalandırılması emri verildi. Neredeyse bunu başaracaklardı da. Şöyle ki, Kiryushkin sokağında bir bekçi, eskiden flüt çalan emektar bir müzisyenin paltosunu çalmak üzereyken hortlağın yakasına yapışmıştı. Sonra da iki bekçi arkadaşını yardıma çağırdı. Diğer bekçiler gelince onlara, soğuk kış gecelerinde tam 6 kez donan burnunu kurtarmak için çizmesinin içindeki enfiye kutusunu çıkarması gerektiğini, bu süre zarfında hortlağı tutmalarını söyledi. Ancak enfiyenin cinsi o kadar sertti ki, değil bir canlı, bir hortlak bile bu kokuya dayanamazdı. Bekçi sağ burun deliğini parmağıyla kapatıp soldakine henüz enfiye çekmişti ki, hortlak üçünün birden suratına doğru şiddetle hapşırdı. Bekçiler suratlarına sarulan salya sümükleri temizleme derdine düşünce bunu fırsat bilen hortlak ortadan kayboldu. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki bekçiler hortlağı gerçekten yakalayıp yakalayamadıklarından emin bile olamadılar. O günden sonra da hortlağın verdiği korku onları öyle çok etkiledi ki değil bir ölüyü, bir canlıyı bile yakalamaya çekinir oldular. Uzaktan "Hey sen buralarda dolaşma, yoluna git hadi." diye bağırmaktan ileri gidemediler. Böylece hortlak memur Kalinkin Köprüsü'nün diğer tarafında da cirit atmaya ve bütün yüreksiz adamlara korku salmaya başladı. Yalnız hortlaktan bahsetmeye o kadar daldık ki, tamamen gerçeklere dayanan bu hikayenin fantastik bir sonla noktalanmasına neden olan mühim adamı hepten unuttuk. Her şeyden önce konumum mühim adama karşı adil davranmamı ve onun içinden geçenleri olduğu gibi sizlere aktarmamı gerekli kılıyor. İşittiği azardan dolayı altüst olan Akaki Akakiyeviç odadan çıkar çıkmaz mühim adamın yüreği biraz burkulmuştu aslında. Zaten acıma duygusu ona çok da uzak olan bir şey değildi. Her ne kadar bulunduğu yüce mevkii hissettiklerini açığa vurmasını genelde engellese de yüreği insani duygulara açıktı. Ziyaretine gelen arkadaşı makamını terk eder etmez, zavallı Akaki Akakiyeviç'i düşünmeye başladı ve o andan itibaren neredeyse her gün kendisinden işittiği paylamaya dayanamayan zavallı Akaki Akakiyeviç'in beti benzi atmış görüntüsü gözlerinin önüne geldi. Biçare Akaki Akakiyeviç hakkındaki endişeleri öyle baş edilemez hale geldi ki bir hafta sonra dayanamayıp yanında çalışan memurlardan birini adamcağızın ne durumda olduğunu, hala yardımına ihtiyacı olup olmadığını öğrenmesi için çalıştığı daireye göndermeye karar verdi. Akaki Akakiyeviç'in beklenmedik bir şekilde ateşler içinde sayıklayarak ruhunu teslim ettiği haberini alınca kendini çok kötü hissetti. Bütün gün vicdan azabı içinde kıvrandı ve bir türlü kendine gelemedi. Kafasını dağıtmak ve bu nahoş olayın etkisinden kurtulmak için o gece bir arkadaşının vereceği davete katılmaya karar verdi. Oraya vardığında hatırı sayılır insanlardan oluşan bir toplulukla karşılaştı. Her şeyden önemlisi orada bulunanların neredeyse hepsi kendisiyle aynı seviyede kişilerdi. Bu yüzden istediği gibi hareket edebilirdi. Davranışlarını kısıtlamak zorunda değildi. Keyfi yerine geldi. Gevşedi, güler yüzlü, hoş sohbet biri oluverdi. Yani oldukça güzel bir gece geçirdi. Yemekte iki kadeh şampanya içti ki bilindiği gibi insanın neşelenmesinde hiç de yabana atılmayacak bir etkiye sahiptir o. İşte bu etki sayesinde mühim adam doğruca eve gitmeyip bir hanım arkadaşını, Karolin Ivanovna'yı ziyaret etmeye karar verdi. Mühim adam aslen Alman olan bu hanımefendiye karşı tamamıyla arkadaşça duygular besliyordu şüphesiz. Ayrıca hemen belirtmekte fayda var, kendileri gençlik yıllarını çoktan geride bırakmış olan mükemmel bir eş ve saygın bir aile reisiydi. İçlerinden biri memur olarak çalışan iki yetişkin oğlu ve her sabah uyanır uyanmaz elini öperek "Bonjour Papa" diyen, biraz kemerli olmakla beraber güzel, küçücük bir burnu olan 16 yaşında sevimli bir kızı vardı. Hala genç ve güzel olan karısı, öpmesi için önce kendi elini uzatır, sonra da kocasının eli üstte kalacak şekilde çevirir ve onunkini öperdi. Mühim adam yaşadıkları aile saadetinden büyük bir memnuniyet duyuyor olsa da, kentin diğer yakasından sadece dostane duygular beslediği bir hanım arkadaş edinmenin de sakıncası olmayacağını düşünmüştü. Oysa bu hanım arkadaş, karısından daha genç ya da daha güzel değildi. Ancak bildiğiniz gibi, yeryüzünde bu gibi şaşırtıcı olaylara sık sık rastlanır ve bunları eleştirmek de bizim işimiz değildir. Her neyse, arkadaşlarından ayrılan mühim adam merdivenlerden indi, kızağına bindi ve sürücüye "Karolin Ivanovna'ya sür" talimatını verdi. Son derece şık, insanı sıcacık tutan kürk paltosuna sarılmıştı ve hala geçirmiş olduğu keyifli gecenin etkisi altındaydı. Bir Rus için birbirinden hoş düşüncelerin herhangi bir çaba sarf etmeden, insana, arkalarından koşma zahmeti vermeden, kendiliğinden zihnine üşüşmesinden daha iyi bir şey yoktur. Keyifle geçirmiş olduğu gecenin en neşeli anlarını, çevresindeki samimi topluluğun kahkahalarla gülmesine neden olan tüm esprileri teker teker hatırladı. Birçoğunu da kısık sesle kendi kendine tekrar etti ve hepsinin de ilk anlatıldıkları andaki kadar komik bulduğu için bir kez daha içten kahkahalar atmaktan kendini alamadı. Gerçi zaman zaman birden şiddetlenen, nereden ve neden estiği belli olmayan rüzgar onu rahatsız ediyor, yüzünü bıçak gibi kesiyor, paltosunun yakasını bir yelken gibi havaya kaldırıp birden beklenmedik bir güçle onu kafasına geçiriyor ve bundan kurtulmak için debelenip durmasına sebep oluyordu. Mühim adam birinin ansızın çok güçlü bir şekilde yakasına yapıştığını hissetti. Arkasına dönüp bakınca üzerinde eski püskü bir memur üniforması bulunan kısa boylu bir adamla burun buruna geldi. Kar gibi bembeyaz yüzlü adamın Akaki Akakievich olduğunu fark edince dehşete kapıldı. Bir de hortlak memurun konuşmak üzere ağzını açtığını görüp o ağızdan burnuna doğru yönelen çürümeye başlamış ceset kokusunu duyduğunda mühim adam korkudan bayılacak gibi oldu. Hortlak, "Sonunda buradasın işte, sonunda. Şey, senin de yakana yapıştım. Asıl senin paltonda aradım. Benimki çalındığında parmağını bile kıpırdatmadın. Yardım istedim diye bana demediğini bırakmadın. Bu yüzden şimdi bana kendi paltonu vereceksin," dedi. Zavallı mühim adam korkudan neredeyse ruhunu teslim edecekti. Oysa dairede, özellikle de kendinden düşük seviyedeki memurların önünde ne kadar da kuvvetli ve kudretli duruyordu. Erkeksi ve güçlü tavırlarını ve görünüşünü gören herkes, "Öf be, ne adam ama," demekten kendini alamıyordu. Ancak şu an içinde bulunduğu durumda, başkalarının gözünde kahraman gibi görünen birçok mühim adam gibi korkudan tir tir titriyor ve bu korku yüzünden bir yerine inme ineceğini sanıyordu. Hemen paltosunu çıkarıp elinden geldiğince uzağa fırlattı ve alışılmadık bir ses tonuyla arabacıya bağırdı. "Eve sür!" Yalnızca hayati durumlarda duyduğu ses tonunu ve devamında daha sert uyarıların gelebileceği ihtimalini deneyimleri sayesinde iyice kavramış olan arabacı, olası azarlara karşı önlemini alarak omuzlarını yukarı doğru kaldırdı, kamçısını şaklattı ve kızak bir ok gibi yerinden fırladı. 5-6 dakika sonra mühim adam evinin kapısına gelmişti bile. Karolin Ivanovna'ya gideceği yerde solgun, korkudan dili tutulmuş ve paltosuz bir şekilde kendi evine vardı. Zar zor kendini odasına attı ve bütün gece sıkıntıyla bir o yana bir bu yana döndü durdu. Zorlu geçen gecenin izlerini yüzünde taşıdığı için ertesi gün kahvaltıda kızı "Bugün çok solgun görünüyorsun babacığım," dedi. Ama zavallı babacığı suskunluğunu bozmadı ve önceki gece başına gelenlerden, nerede olduğundan ve nereye gitmeyi planladığından kimselere söz etmedi. Yaşamış olduğu bu olay onu derinden sarstı. Hatta emrinde çalışan memurlara "Bu ne cüret, benim kim olduğumu biliyor musunuz?" türünden sözleri pek seyrek söyler oldu. Böyle çıkışlar yapsa bile öncelikle olan biteni en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye gayret ediyordu. Daha da ilginç olansa o günden sonra hortlak memur bir daha ortalarda görünmedi. Anlaşılan mühim adamın paltosu üzerine tam oturmuştu. En azından artık insanların sırtlarından paltolarının zorla alındığına dair haberler duyulmuyordu. Yine de böyle mevzulardan keyif alan kimi işgüzarlar rahat durmayı beceremediler ve kentin ücra yerlerinde hortlak memurun hala ortalıklarda dolaştığını anlatıp durdular. Örneğin Kolomna'da bir mahalle bekçisi hortlağın gözünün önünde bir evin arkasından süzülerek ortaya çıktığını görmüş, ancak kendisi oldukça çelimsiz bir adam olduğu için, ki bir keresinde henüz sütten kesilmemiş normal büyüklükte bir domuz yavrusu evin tekinden aniden dışarı fırlamış ve etraftaki arabacıların kahkahaları eşliğinde bekçiyi bir vuruşta yere sermişti. Gerçi bekçi de yapmış oldukları bu saygısızlıktan dolayı arabacıların her birinden enfiye parası niyetine 2 kapik toplayıvermişti. İşte bu kadar çelimsiz biri olduğu için hortlağı durdurmaya cesaret edememiş, bunun yerine karanlıkta onu takip etmeyi tercih etmişti. Bir süre sonra hortlak, birisi tarafından izlendiğini fark etmiş, birdenbire arkasına dönüp, bu dünyada yaşayan hiçbir adamda göremeyeceğiniz kadar büyük olan yumruğunu havaya kaldırarak, ''Ne istiyorsun?'' diye bağırmıştı bekçiye. O da ''Hiç'' diye cevap vermiş ve derhal olay yerini terk etmişti. Söylenenlere bakılırsa bu son derece iri yarı ve pala bıyıklı bir hortlakmış. Obukov Köprüsü'ne doğru ilerlemiş, sonra da gecenin karanlığı içinde kaybolup gitmiş.''